Ayrım 34, sayfa 367, Memorandum, Anders de la Motta. 51. Bölüm. Geniş taş basamakları birlikte indiler. Önden Sarraç, birkaç adım gerisinden de Natalie yürüyordu. Apartman kapısına varmadan Sarraç durdu. "Sana Janus'u kim söyledi?" diye sordu. Sesindeki bastırılmış öfke barizdi. "Fotoğraftaki adam mı?"
"Neden? Ne demek istiyorsun?" diye karşıladı soruyu Natalie, biraz zaman kazanmaya çalışarak.
Adada Janus'tan bahsetmişlerdi, bundan emindi, yoksa değil miydi? Omuzlarını silkti, şaşırmış gibi yapmak için elinden geleni yaparken beyni de bir yandan son sürat çalışıyordu.
"O ismi birkaç kere söyledin, hatırlamıyor musun?"
Bu defa bam teline basmayı başarmış, hatta Sarraç'ın nefret ettiği o sempatiyi de işin içine katmıştı. Ama bir yandan da içinden kendine küfrediyordu. Sarraç haklıydı. Fazla hevesli davranmış, hakkında hiçbir şey bilmemesi gereken bir ismi ulu orta dillendirmişti. Yalan ve gerçeği karıştırmıştı. Yaşlı von Katzow, o Janus'tan bahsedince Sarraç'ın yüzünde oluşan ifadeyi fark etmiş ve bir şeylerin yanlış gittiğinden şüphelenmişti. Ve Natalie'ye bir test yapmıştı. Natalie de bu testte başarısız olmuştu.
"Kimin için çalışıyorsun sen?" diye sordu Sarraç kısık bir sesle.
"Adelphi bakın, bunu zaten biliyorsun David."
"Peki ne kadar süredir onlar için çalışıyorsun Natalie?"
"Bir süredir, neden?"
Natalie kapıyı açmak için Sarraç'ı itip yanından geçti.
"Ne kadar süredir?"
Sarraç kapıyı hızla kapattı, gözleri kararmıştı. Natalie gerçekten korktu.
"Kasım'dan beri."
Sesi hafifçe titriyordu, Sarraç'ın fark etmesine yetecek kadar.
"Hangi tarih?"
Natalie dudaklarını ısırdı. "28'i dedi kısık bir sesle.
"Kazağımdan 5 gün sonrası. Hayatta kalacağım ve bir bakıcıya ihtiyacım olacağı az çok kesinleştikten sonra," dedi Sarraç.
Sarraç'ın bakışı zihnine kazınıyordu. Bu yüzden Natalie gözlerini kaçırmak zorunda kaldı.
"Sen gerçekte kimin için çalışıyorsun Natalie?"
"David, biraz paranoyakça konuşmaya başladın. Felç'ten seni..."
"Kes şunu," dedi Sarraç. "O fotoğraftaki bir adamı tanıdığını gördüm. Bana kim olduğunu söyle."
"Ki kimse. Birini eski bir arkadaşıma benzettim, o kadar."
Natalie bu açıklamanın ne kadar saçma olduğunun farkındaydı. Kahretsin, normalde yalan söylemekle hiç zorlanmazdı. Fotoğraf onu şaşırtmıştı. Elbette eski bir fotoğraftı ve Ricard üniformalıydı. Ama Natalie yine de onu hemen tanımıştı.
"Eski bir arkadaş."
Sarraç hala ona bakıyordu. "Adı ne?"
Natalie tereddüt etti. "Ricard," dedi nihayet.
"Soyadı?"
"Peki ya..." Sarraç sendeledi ve elini başına götürdü. Natalie fırsatı kaçırmadı. Onu bir kenara itip kapıyı açtı, hızla arabaya doğru yürüdü. Kahrolası gerzek onu apartman girişinde sorguya çekiyordu. Kendini ne sanıyordu ki? Onun için tüm yaptıklarından sonra hem de. O lanet olası hayatını kurtarmıştı.
"Bekle."
Sarraç sendeleyerek kapıdan çıktı. Başı zonkluyor, görüşünü bulandırıyordu. Durup odaklanacak bir şey bulmaya çalıştı. Sokağın ötesinde uzaklaşan bir adam gördü. Natalie golfe atlayıp kapıları kilitledi ve anahtarı kontağa soktu. Yüzü biraz öfkeden, biraz da utançtan yanıyordu. Maskesi düşmüştü, ifşa olmuştu ve bu kahrolası yerde bir saniye daha durmayacaktı. David'in de Ricard'ın da cehenneme kadar yolu vardı.
"Natalie, bekle bir dakika."
Sarraç arabaya doğru birkaç adım attı ama yaklaşan bir motor sesi duyunca durakladı. Önünde soyulan mavi harfler olan beyaz bir kamyonet köşeden ağır ağır geliyordu. Kamyonet bir an durdu, sanki sürücü bir şeyi bekliyordu. Sarraç golfe doğru hızla birkaç adım attı, kapı kilitliydi. Sarraç kapı kolunu kavradı, sonra eğilip ön camı yumrukladı. Kamyonet yaklaşıyordu. Sarraç sürücü koltuğuna baktığında cüsseli karanlık bir figür gördü. Kalbi hızla atıyordu. İç güdülerine uymalı ve Berg'in ona verdiği altı patları arabanın bagajına bırakmak yerine yanına almalıydı. Golf'ün motoru gürültüyle çalıştı. Sarraç yine camı yumrukladı, bu defa daha sertti ama Natalie başka yöne baktı.
''Natalie, kapıyı aç Tanrı aşkına!''
Kamyonet uzunlarını yakıp Sarraç'ın gözünü aldı. Golf'ün motoru kükreyerek çalıştı. Natalie basıp gidecek ve onu burada bırakacaktı.
''Natalie!'' diye bağırdı ve son bir kez daha kapıyı açmayı denedi.
Bu defa kapı o kadar ani açıldı ki Sarraç az daha dengesini kaybediyordu.
''Atla!'' diye bağırdı Natalie. Sarraç hemen itaat etti.
Golf'ün tekerleri patinaj çekerek harekete geçti ve kaldırımların üzerinde sekip kayarak ilerledi. Öne çıkmış bir basamağı birkaç santimle sıyırdı. Natalie direksiyonun kontrolünü sağladı ve arabayı dar sokağa soktu. Kamyonet hemen arkalarındaydı. Uzunları arabanın içini olduğu gibi aydınlatıyordu. Natalie gözünün kamaşmasını engellemek için dikiz aynasını yana çevirmek zorunda kaldı. İki araç dar sokakta hızlanırken motorlarının sesi eski binaların arasında yankılandı. Sarraç omzunun üstünden arkasına, sonra da Natalie'ye baktı. Natalie bir şey demek için ağzını açtı ama sonra vazgeçti. Arabayı sürmeye odaklanmaya karar vermişti. Diğer her şey bekleyebilirdi. Bir kavşağa yaklaşıyorlardı. Natalie frene asılıp direksiyonu sola kırdı. Ancak araba yeterince hızlı dönmedi. Bir binaya doğru hızla ilerliyorlardı. Duvara toslayacaklardı. Natalie el frenini kavrayıp olabildiğince sert bir şekilde çekti. Arka tekerler kilitlenerek arabayı sola yatırdı. Golf'ün sağ tarafı duvara çarptı. Sonrasında araba sokağa tekrar girdi. Bir sonraki kavşak yalnızca 3 metre sonraydı.
''Araba doğru düzgün çalışmıyor!'' diye bağırdı Natalie. ''Galiba teker patladı.''
Direksiyonu olabildiğince kırıp el freni hareketini tekrarladı ve sağa döndü. Olabilecek en küçük boşluğu kullanarak Golf'ü daha da dar bir sokağa sokmayı başardı. Direksiyon elinde şiddetle titriyor, arabayı sabit tutmayı imkansızlaştırıyordu. Ağır bir darbe Golf'ü sarstı, araba sağ taraftaki duvara çarptı, sonra da soldaki. Kamyonet onları arkadan bindirmişti ve bunu tekrarlamak üzereydi. İkinci darbe Golf'ü öne doğru kontrolsüz bir biçimde savurdu. Sarac'ın kafasındaki vızıltı geri dönmüştü. Motor gürültüsü, farlar, sarsıntılar, bunların hepsi oldukça tanıdıktı. Natalie aniden frene asıldı, direksiyonu sola kırdı ve el frenini üçüncü defa çekti. Böylelikle Golf dar sokakta yanlamasına durdu. Arabanın içindeki hava buruşan metalin sesiyle, sonrasında da şişmek üzere açılan hava yastığının patırtısıyla doldu. Kamyonet fren yapmak için fazla yakındaydı. Çarpışma Golf'ü sarstı, bir metre kadar daha ileri götürdü ve binaların arasına sıkıştırdı. Kısa bir an için her şey sessizdi. Sarraç nefes almakta zorlanıyordu. Emniyet kemeri göğsünü sıkıca sarmıştı ve ince beyaz bir toz havada süzülüyor, boğazını yakıyordu. Kafasındaki yüksek tiz bir ses geri kalan tüm gürültüyü örtüyor, dünyayı ağır çekimde ilerletiyordu. Natalie'nin hava yastığıyla uğraştığını görebiliyordu. Dudakları ağır ağır oynuyordu. Sonra hızlandı. Her şey aniden yeniden hız kazandı ve Sarraç'ı gerçek zamana geri döndürdü.
''Kaç!'' diye bağırıyordu Natalie.
Yolcu penceresinin ardındaki sokağı işaret ediyordu.
''Çabuk ol, geçemeyecek, kaç Tanrı aşkına!''
Sarraç emniyet kemerini çözdü ve kapı kolunu çekti. Kapı sıkışmıştı. Koltuğunda döndü, iki ayağını kaldırıp tekme attı. Metalin isyan eden sesini duydu.
''Acele et, dışarı çıkıyor!''
Natalie hala hava yastığıyla ve kendi emniyet kemeriyle mücadele ediyordu. Sarraç tüm gücüyle yüklendi ve kapıyı topuklarıyla itti. Kapı savrularak açıldı. Sarraç sokağa fırladı. Sendeleyerek birkaç adım attı ve sonra dönüp arkasına baktı. Adamın kamyonetten indiğini gördü. Cüsseli, kapüşonlu, Yanus.
Yanus dairesini gözetliyor olmalıydı. Onu koruması gereken polis memurlarını atlatışını izlemişti.
Şimdi buradaydı. Son tanığı temizlemek için buradaydı. Sarraç korkudan neredeyse kas katı kesilmişti ama bir şekilde bacaklarını oynatmayı başardı. Hali hazırda 10 metre avantajı vardı. Adam golfün üzerine tırmanana kadar bu en az 2 katına çıkacaktı. Hızlanıp sokağın köşesine yöneldi. Ayaklarından biri buzlu yolda kaydı, az daha düşüyordu. Ancak son anda dengesini sağladı. Arkasında bir araba kapısının çarpılarak kapandığını, sonra da geri geri giden bir aracın alarm sinyalini duydu. Kavşağa 10 metre kalmıştı, 5 metre. Ayağı yine kaydı, yerler cam gibiydi. Sağ bacağı bükülür gibi oldu. Kendini dik bir yamaçta buldu ve sola dönüp aşağı doğru koşmaya başladı. Önünde 10 metre ötede yol sağa doğru sert bir dönüş yapıyor ve Yarn Torget'e doğru devam ediyordu. Diğer yanındaysa metal bir korkuluk, onun gerisinde de Österlangsgatan'a inen bir başka dik yokuş vardı. Sarraç bir kez daha kaydı ve bu defa gerçekten düşecek gibi oldu. Arkasına giderek yaklaşan motorun gürültüsünü duyabiliyordu. Bacakları kendiliğinden hareket ediyordu. Eğim ve buzlu yol durmasını imkansızlaştırıyordu. Kamyonet ardındaki yamacın başında belirdi. Farlarının parıltısı Österlangatan'ın diğer tarafındaki camlardan yansıdı. Sarraç köşeyi olabildiğince keskin biçimde dönebilmek için sağa hamle yaptı. Sağ bacağı büküldü ve kayıp yere yuvarlandı. Metal korkuluklardan yalnızca birkaç metre ötede sırt üstü devrilmişti. Düşüş ciğerlerindeki havayı söküp aldı. Başının arkasını kaldırım taşına çarptı ve tepesindeki gece göğü ağır ağır dönmeye başladı. Frenlerin acı çığlığını, tekerlerin kaldırım taşlarını ezişini duydu ve çaresizce ayağa kalkmaya çalıştı. Ama hala sersem gibiydi ve kaygan yol yüzeyinde tutunacak bir şey bulamıyordu. Sadece kendisini trabzana doğru gerisin geri ittirmeyi başarabildi. Kamyonet ona doğru yaklaşıyordu. Arka tarafı öyle kayıyordu ki neredeyse yanlamasına ilerliyordu. Sarraç yoldan çekilmeye çalıştı ama bunu zamanında yapamayacağını fark etti. Korkuluğa sırtını dayayıp gözlerini kapadı. Kamyonetin sol yanındaki arka ve ön tekerler kaldırımın kenarına neredeyse aynı anda çarptı. Sağ tekerlekler yerden hafifçe yükseldi ve araç bir an için Sarraç'ın üstüne devrilecekmiş gibi oldu. Ancak kamyonet sallanıp yeniden dört teker üstüne düştü ve tamamen durdu. Sürücü kapısı açıldı ve kapüşonlu adam arabadan indi. Sarraç'ın kalbi panik içinde atıyordu. Ayağa kalkmak için bir girişimde daha bulundu. Bu defa daha başarılı oldu. Korkulukların üstünden baktı. Österlangatan 6-7 metre aşağıdaydı. Aklından bile geçirme. Sarraç arkasını döndüğünde kendini bir tabancanın namlusuna bakarken buldu. Kamyonetin sürücüsü elini kaldırdı ve yüzünü gizleyen kapüşonu indirdi. Sarraç silaha rağmen bir an için rahatlar gibi oldu. Bu Janus değildi. Högbergsgatan'daki adamdı. Natalie'nin fotoğrafını çektiği adam. Sabatini'yi kurtarmaya çalışmasına yardımcı olan adam. Burada ne işi vardı? Atla! Adam boştaki eliyle kamyonetin yan kapısını çekip açtı. Sarraç kımıldamadı, başını çevirdi, başka bir seçenek aradı. Uzaklardan siren sesleri geliyordu. Daha yakındaki bir arabanın motor sesini duyabiliyordu. Adam silahı biraz indirdi. O halde seni dizinden vururum ve kamyoneti kendim bindiririm. Karar senin. Sarraç gönülsüzce öne doğru birkaç adım attı. Elini kamyonetin tavanına koydu ama girişte durdu. İçerideki kirpas içindeki döşeyi ve kabloları gördü. Neler olduğunu anladı. Bakmak üzere adama döndü. Dinle diye söze girdi. Tam o anda bir araba motoru yukarılarında yamacın başında gürledi. Natalie okkalı bir küfür savurdu. Zavallı karulası golf gösterge panelindeki uyarı ışıkları bir Noel ağacı gibi yanıp sönüyor. Hava yastığındaki kimyasallar etrafı kokutuyordu. Ama en azından azimli küçük arabası hala çalışıyordu. Sokak boyunca pencerelerin yarısında ışıklar açıktı. Natalie dışarıya bakan insanların karaltılarını görebiliyordu. Umurunda değildi. Kısa bir an için Sarac'ı sokakta bırakıp gitmeyi düşünmüştü ama yapamadı. Maskesi düşmüş ve bir yalancı olduğu ortaya çıkmıştı ama mesele başkaydı. Ricardo ona yalan söylemiş, onu tam bir aptal yerine koymuştu. Natalie kendisine kızgındı, Sarac'a değil. Ayrıca meseleye nereden bakarsa baksın Adelphi ile bir anlaşması vardı. Sarac hala onun hastasıydı. Direksiyon zor dönüyordu ve yan taraftan bir kazılma sesi geliyordu. Ama bir şey yere düşüp tekerlerin altında kalınca ses kesildi. Kamyonet hızla geri vitese takmış ve geldiği yoldan çıkarak paralel sokaktan Sarac'ın peşine düşmüştü. Natalie gerçekten tüm bunlardan kaçıp kurtulmalıydı. Arabayı bırakıp Ricardo'yu aramalı, ona ifşa olduğunu söylemeliydi. Ama Sarac hala oradaydı, yalnızdı ve kendini savunabilecek durumda değildi. Natalie kavşağa vardı ve yokuşun başında durdu. Beyaz kamyonet aşağıda korkulukların hemen yanına park etmişti. Natalie vitesi düşürdü ve gaza bastı, sırıttı. Ödeşme zamanı. Sarac hızlıca kamyonetin tepesinden baktı. Golf'ün son sürat yokuşu indiğini gördü. Natalie'nin elleri direksiyonu kavramıştı ve gözleri de kamyonete kilitlenmişti. Sarac silahlı adama baktı ve gözlerinin fal taşı gibi açıldığını fark etti. Sonra açık kapıdan içeri atladı. Natalie kamyoneti yan kaportasının tam ortasından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin sağ tekerleri yerden yükseldi ve araç ağır ağır yana devrildi. Ancak Natalie'nin olanları görme fırsatı olmadı. Sadece 5 dakika içinde ikinci kere başını direksiyona vurmuştu ve bu defa çarpışını hafifletecek bir hava yastığı da yoktu. Atıf arabanın geldiğini görmüş ama çarpışma öncesi ancak korkuluklara doğru bir adım atabilmişti. Kamyonetin bir ucu kalktı ve ona doğru devrilmeye başladı. Kamyonetin tepesi kafasından yalnızca birkaç santim uzaktayken aceleyle korkuluklardan aşağıdaki kaldırıma atladı. Sarac yan dönen kamyonetten ağır ağır sürünerek çıktı. Omurgasının alt tarafları ve kafasının arkası önceki düşüşünden ötürü hala ağrıyordu. Ama durumu yine de genel olarak iyiydi. Golf yalnızca 1-2 metre ötesindeydi. Motoru takırdıyor ve tıslıyor, radyatörün çıkarttığı buhar bulutu kaputtan yükseliyordu. Sarac arabanın çevresinden dolaşıp sürücü kapısını zorlayarak açmayı başardı. Natalie'nin kafası öne, direksiyona yaslanmıştı. Sarac onu hafifçe geriye ittiğinde yüzünde kan olduğunu gördü. Kahretsin. Natalie! Sarac onu omzundan sarstı. Natalie, beni duyabiliyor musun? Sarac başka hasar var mı diye aşağı baktı. Direksiyon kolonu Natalie'nin bir bacağını kıstırmış, dışarı çıkarılmasını engelliyordu. Sarac uzaklardan gelen siren seslerini duydu. ''Onu hakladın mı?'' diye sordu Natalie. Gözleri hala kapalıydı ama Sarac onun dudaklarının kenarlarının kımıldadığını gördü. ''O piç kurusu arabamı mahvetti. Ne olur bana onu hakladığımı söyle de huzur içinde öleyim.''
''Natalie, bence iyileşeceksin.'' diye mırıldandı Sarac.
''Elbette iyileşeceğim seni şapşal.''
Natalie gözlerini açtı, alnındaki kanı sildi ve acıyı deyinledi.
''Alnımı kırdım. Muhtemelen beyin sarsıntısı geçiriyorum. Birkaç kaburgam da ezilmiştir.''
Natalie öksürdü.
''Adam ezildi mi?''
Sarac başını iki yana salladı. ''Sanırım korkuluklardan atladı.'' dedi.
''Yazık.''
Natalie boğazını temizledi. ''Çarpmadan hemen önce ona bir baktım. Fotoğraftaki adamdı değil mi? Högbergsgatan'daki.'' Sarac evet anlamında başını salladı. Sirenler yaklaşıyor, sesi binalar arasında yankılanıyordu.
''Buradan uzaklaş.'' dedi Natalie. ''Ben iyiyim.''
Sarac etrafına bakındı. ''Emin misin?''
''Siktir git David.''
Natalie yine öksürdü ve Sarac'ın ayağına tükürdü. Sarac başını salladı ama bir süre kımıldamadı. ''Teşekkürler.'' dedi. ''Bana yardım ettiğin için teşekkürler Natalie.'' Çarpışma bagajı açmıştı. Sarac çantasını alıp yokuşu çıkmaya başladı. Birkaç adım atmıştı ki Natalie arkasından seslenince durdu.
Oscar diye bağırmıştı Natalie. Oscar Wallin. Gerçek adı bu. Ricard'ın yani.
34. ayrımın sonu. Sayfa 376.